Ayrım 12. Köpek balığı ve peksimetler savaşı. Ilık gece aralık pencereden içeri serin bir rüzgar sızdırıyordu. Buna karşın üşüyordum. Öyle üşüyordum ki yorganıma sarındım ve çeneme kadar çektim. Zaten yeterince geç kalmış olan Morris'in görüneceği umuduyla ışığı söndürmek istemiyordum. Korkunç bir gün geçirdik değil miydim? İnsanı yerin dibine geçirecek bir gün. Yine de iyi tepki gösterdin. En kötüsü de akşam yemeğiydi. İnsan kendini mezarlıkta sanıyordu. Buz gibi bir sessizlik. Hiçbir şey yutamıyordum. Lokmalar gırtlağıma takılıyordu. Zaman geçmek bilmiyordu. Yemek süresini gözlerim tabağıma dikili geçirdim. Pilavda o kadar çok tane olduğunu hiç fark etmemiştim. Bundan sonra her gün böyle olacak. Gözlerimi bir daha ona doğru kaldırmayacağım. Her an ağzını açmasını ve bana serseri dik kafalı ya da başka bir şey söylemesini bekliyordum. Unutacaksın. Ne unutacak ne de bağışlayacağım. Bastonlu ve çenesi dizlerine değen ufak tefek bir ihtiyar olsam bile unutmayacağım. Sen beni iyi tanımıyorsun dedim. Kimsenin gelip bizi rahatsız etmemesi için alçak sesle konuşuyorduk. Unutmayacaksın ve bağışlamayacaksın. Peki, ama hayatım boyunca bir kez unuttun ve bağışladın. Şaşırmıştım. Uyduruyorsun. Neden söz ediyorsun sen? Portekizli'den, arabasının üzerinde yarasalık yapıp da ondan dayak yediğin günden söz ediyorum. Özlem içinde yitip gittim. Gerçeğe dönmem uzun bir süreyi gerektirdi. O değişik bir durumdu. Neden sözünü ediyorsun? Hiç, hiç. Adam kararlılığımı sınamak istiyordu. Evet, o değişik bir durumdu. Çılgınlık yapıyordum. Dünse durum bambaşkaydı. Hiçbir kötülük yaptığım yoktu ve bana bir köpekten de kötü davranıldı. En iyisi sana hak vermek. Çünkü hayatta bazı şeyler var ki unutulmuyor. Görüş birliğine varmamız büyük talih. Haksızsın Zeze. Seninle her zaman aynı görüşteyim ama görevim sana yardım etmek ve öğüt vermek. Biliyorum, sağladım. Yeniden bir sessizlik. Salonun saati 10'u çalıyordu. Evin karanlık içinde olduğunu biliyordum. Herkes odasına çekilmişti. Kimsenin anlatacak ya da yorumlayacak bir şeyi kalmamıştı. Adam. Uykudan geberiyorum ve bir türlü uyuyamıyorum. Mektubun mu düşünüyorsun? Evet, Godaya'yı düşünüyorum. İşin kötüsü tatlı, içini rahatlatacak bir mektubun nasıl yazılacağını bilmeyişim. Peder Feliciano'dan sana yardım etmesini iste. Bak bu iyi bir buluş ama görüyorsun her şey aynı anda insanın başına geliyor. Hayat bu. Unutmaya çalış. Gözlerini kapat. Neden dua etmeyi denemeyesin? Niçin? Bugün Tanrı ile aram kötü. Neye yarar ki? Sen zararlı çıkarsın. Doğruydu. Adam'ın hakkı vardı. Kimse Tanrı ile savaşamazdı. Afrika'nın tüm filleriyle birlikte Tarzan bile. Tanrı çok büyük bir şeydi. Her zaman üstün gelirdi. Hem hayatı da çok güzel kılmıştı. Ağaçlarla, masmavi gökyüzüyle, bitip tükenmek bilmeyen ve dalgalarının üzerinde bir hamak gibi salınan denizle. Kulaklarım öylesine uykuluydu ki Morris'in gelişini duymadım. Omzumdaki bir el yatağımda dönmeme yol açtı. Morris'in gülen yüzü benimkinin çok yakınındaydı ve güneşimin küçük bir ışını umutla dolu olarak yeniden doğuyordu. Çok geciktim Morris. Bazı sahneleri baştan çekmemiz gerekti. Çalışma çok geç bitti. Her zamanki gibi eski koltuğa oturdu. Koltuğun terazlanmış kolunu okşadı. Bu hüzünlü havayı dağıtmaya çalıştı. Bu koltuğun adını bana hiç söylemedin. Doğru mu? Hiç söylemedin mi? Hiç. Onu hiç sevmez. Bu nedenle odamda bıraktılar. Berbat bir adı var. Orozimbo. Yaşlı ve şişko bir bay için sevimli bir at. Ama soyadı yok. Onu sevdiğine göre sanırım senin soyadını vereceğim. Bir kahkaha attı ve Fransız şivesiyle yorumladı. Orozimbo, şövalye. Kulağa hiç de kötü gelmiyor. Güneşimi ısıttığını görünce Orozimbo'yu yatağımın yanına çekti ve ellerimi tuttu. Küçüğüm, ne var ne yok. Gözlerimin yaşlarla dolmamasına çalışarak ona her şeyi anlattım. Korkunç bir günmüş yavrum. İnsanlara, özellikle büyüklere olan güvenini yeniden kazanmalısın. Ama iş bu kadarla kalmıyor Morris. Öteki evimden de kötü bir haber aldım. Ablam Godaya'yı biliyorsun değil mi? Korkunç bir otomobil kazası geçirmiş, yüzü tanınmaz haldeymiş. Otomobilin ön camından dışarı fırlamış. Yüzünü düzeltmek için şimdiye kadar 4 kez ameliyat etmişler. Söylendiğine göre tüm dişleri kırılmış. Çok acı. Hem de beni en çok seven ablam. Karşılık vermedi ama elimi daha büyük bir güçle sıktı. Direnmemde bana o yardımcı oldu. Ne de direnmende? Burada kalmakta. Direneceğim de. Sonuna kadar direneceğim. Bütün gün seni düşündüğümü biliyor musun? Kötü bir karar vermenden korkuyordum. Zaman zaman dayanıp dayanamayacağımı düşünüyorum. Ama evet, direneceğim. Kardeşlerimin sürdüğü hayatı düşünüyorum. Peder Ambrosio'nun sözlerini düşünüyorum. Onlar oradalar, kentte çalışmak için güneşle birlikte kalkıyorlar ve akşam yatıp ertesi gün her şeyi yeniden başlamak üzere eve dönüyorlar. Teker teker fabrikaya yetişiyorlar. Dişlerine bile baktıramadan, daha iyi giysiler, daha iyi ayakkabılar satın alamadan büyüyecekler. Bütün bunları biliyorum. Orada hiç karşı çıkmadan beni düşünüyorlar ve hoşnutlar. Çünkü ben bütün bunlardan kurtuldum ve bir gün doktor olabileceğim. Çok iyi, çok iyi küçüğüm. Böyle konuşmak gerek. Küçük bir adam böyle davranır. Seninle kıvanç duyuyorum. Hep kafama takılan sözleri yinelemekten başka yaptığım şey yok ve Peder Ambrosio'nun bana söylemeye çalıştıklarından, söylemediklerinden ama benim anladıklarımdan. Morris saatini gözlerine yaklaştırdı. Ne yazık ki gitmem gerekiyor yavrum. Biliyorum ama daha önce bir soruya karşılık ver. Her zaman karşılık veririm. Sen de mi kötü bir gün geçirdin? Hem de nasıl? Hiçbir iş yolunda gitmiyordu. Bezdirici bir gündü. Yorgun muydun? Hala yorgunum. Ona gülümsedim. Neden küçüğüm? Hiç, hiç. Kibriti çakmayı başardın. Emin misin? Evet, güneşimi de umutla ışıttın. Daha iyi, sevinçle gidebilirim. Her zaman yaptığı gibi okşadı saçlarımı. Öyleyse yarın başka bir gün olacak. Kuşkusuz. Yorganımı düzeltti. Şimdi gözlerini kapat ve duvara dön. Dediğini yaptım. İyi geceler küçüğüm. Rahat rahat uyu. Sessizce dışarı çıktı. Odanın içinden geçen bir sevecenlik rüzgarıydı. Karanlık ve sessizdi. Adam. İşittin mi? Her şeyi. Baba bu işte. Gününü ağır bir çalışmayla geçirdi. Çok yorgundu ama yine de bana iyi geceler dilemeye geldi. Baba bu işte. Bence de öyle ama uyuyalım. Uykusuzluktan ölüyorum. Adam'ın da verdiğim kararlardan çok hoşnut olduğunu seziyordum. Odamın penceresini açtığımda bir öncekine benzeyen ama başka bir gün olduğunu gördüm. Ama yüreğim daha sağlam ve kararlıydı. Özellikle de kararlı. Çünkü bugün daha sonraki pek çok güne benzeyecekti. Giyinmeliydim. Sofraya oturmalıydım. Tek heceli sözcüklerle karşılıklar vermeli ve gözlerimi hiç ona doğru kaldırmamalıydım. Ve böylece günler birbirlerine eklene eklene bir ayı buldu. Sonraki aylarda aynı kararlılık içindeydim. Adam bile sonunda karşı çıkıyordu. Senden istediğinde hiç değilse ekmeği ya da tereyağını ona uzatabilirsin. Benden artık hiç istemiyor. Kız kardeşime ya da anneme söylüyor. Okulda benim kadar yalnız, benim kadar suskun başka kimse yoktu. Okula birlikte gittiğimiz ya da gelip beni bahçedeki sırada bulan Tarsisio bile suskunluğumu gidermeyi başaramıyordu. Fayol sakin sakin bunun geçmesini bekliyor, davranışımı saygıyla karşılıyordu. Evde kimsenin notlarıma ya da kiliseye gidip gitmediğimi aldırdığı yoktu. Babanla plaja gitmek istemiyor musun? Başım ağrıyor, çalışmam da gerekli. Plajdan vazgeçiyordum çünkü dilediğim zaman dersten kaçıyor, Potengi nehrinde yüzmeye gidiyordum. Pazar günleri öğleden sonra arabayla kente bir gezinti yapma alışkanlığını edinmiştik. Değişmeyen bir şeydi bu. Tirol'e uzanma, plajda Erey Prete'ye kadar gidip gelme. Zaman zaman ailemin bir dostunun evinde mola verme. Çıkmak istemiyorum, burada kalacağım. Üstelemiyorlardı. Bazen okuyordum, bazen komşuların duvarını aşıyordum. Sıtma ağaçlarının ya da Hint kirazının dallarına oturuyordum. Tavuklar bana bakıyorlar ve kendilerini artık yem ya da su getirmediğime şaşıyorlardı. Kuzenimin bacağı kötüledi ve tedavi için Recife'ye gitti. Babamın da ona eşlik etmesi gerekti. Dönüşünde bana bir armağan getirdi. Sesini çıkarmadan siyah bir deri kemer uzattı. Kemeri alıp almamakta kararsızlık çekiyordum. Al. Sağ olun. Ona sırtımı döndüm. Kemer parmaklarımı yakıyordu. Dolabının gözüne attım ve hiç takmadım. Adam bana yeniden serzenişte bulundu. Ne olursa olsun Zeze, abartıyorsun. Bana kişilik sahibi olmayı öğretmek için gelmedin mi? Bundan sonra hep böyle olacak. Benim de tedirgin edici bulduğum bu durumu yumuşatmak için bir olay olması gerekiyordu. Ve bu da en az beklediğim anda oldu. Peder Amedeo yaklaştığımı görünce isteksizce gülümsedi. Dilediğim şeyin ne olduğunu önceden kestiriyordu. Gidebilir miyim bugün Peder Amedeo? Bugün olmaz. Neden? Haftada bir kere gideceğine karar vermiştik. Düzeltmekte olduğu defterin yaprağını çevirdi. Yerimde durduğumdan başını olumsuzca salladı. Ben de gerçekten dostum olduğunuzu düşünüyordum. Dostun olduğum için sana izin vermiyorum ya. Ne değiştirir? Derslerimi hep bilmiyor muyum? Sınıfın birincisi değil miyim? Buna karşın iyi niyetimi sömürüyorsun. Sorumluluğumun farkında mısın? Şeytan beni dürtüyordu. Öbür kerelerden farkı yok ki. Gözlüklerinin üzerinden çok açık, neredeyse bal rengi gözleriyle bana baktı. Kaygılı görünüyordu. Görüşlerimin gücünü kabul etmekteydi. Dinleyin Pederame diyor. Gitgide daha iyi yüzüyorum. Tehlike yok. İdman yapacak ve döneceğim. Gözlerini çalışmasına eğdi ve karşılık vermedi. Üsteledim. Size söz veriyorum. Yalnızca bugün için. Daha sonra topu topu haftada iki kere yüzmeye gideceğim. Yalan söylediğimi, bir saat sonra dönmeyeceğimi biliyordum. Denizin yükselmesini beklemek gerekecekti. Sular alçaldığında leonlardan gelen ve boğulanlar diye adlandırdığımız garip kalıntılarla kaplıydı deniz. Hem okula dönecek zamanım da olmayacaktı. Dosdoğru eve gidecektim. Bezginlikten pes etti. Vasconcelos, yalnızca bugünlük olduğuna söz veriyor musun? Yemin ediyorum. Yemin etmeye gerek yok. Peder Feliciano ile konuştunuz mu? Onunla konuştum. Her şey sana bağlı. Yoklama anında yokluğuma bir gerekçe gösteriyordu. Ona teşekkür ettim ve dört nal yola koyuldum. Çocuklar suların biraz daha yükselmesini beklerken rıhtım boyundaki pamuk balyalarının üzerinde oturuyordu. Oradan spor kulübüne kadar yüzüyorlardı. Gözü alan duvardan denize atlıyordu. Ben de atlamayı düşünüyordum ama böylesine gösteriler için daha çok erkendi. Hatırı sayılır bir yükseklikteydi duvar. Doktor Renato Wilman'la beden eğitimi çalışalım mı? Hadi. Doktor Renato'ya bayılıyorduk. Bir sporcuydu o. Ve bize yığınla hareket öğretiyor, hareketleri kötü yaptığımızda düzeltiyordu. Bu adamda şeytansı bir güç vardı. Tek başına küçük bir sandalı kaldırır, nehre kadar taşırdı. Onun için bir çocuk oyuncağıydı bu. Biz de gidip Doktor Renato'ya yardım ediyorduk. Kürekleri taşıyorduk. Büyüdüğümde sizin gibi olmak isterim. Gülüyordu ve güneyli şivesiyle şöyle diyordu. Öyleyse çok çorba içmen gerek. Ve yumurcaklar arasında tartışma başlıyordu. Johnny Weissmuller'den daha güçlüdür. Öyle mi? Tarzan daha güçlü ve daha iridir. Sinemada güçlü olmak kolay. Sen de yap bakalım, görürüz. Tam o sırada Ebenezer göründü. O da kahramanlarımızın bir başkasıydı. Tek çiftenin küreklerine geçti mi Ebenezer bir krala benzerdi. Bütün hareketleri kusursuzdu ve boynuyla bile yaptığı en küçük bir harekete bile tekne uyuyordu sanki. Yüzmede bir ustaydı. Her stilde yüzebiliyordu. Ebenezer yaklaştı ve suyun ne kadar yükseldiğine baktı. Yüzecek misin Ebenezer? Düşünüyorum. Sular iyice yükselmiş değil mi? Neredeyse kıvama gelmiş. Gözlerimizi ondan ayırmıyorduk ve Ebenezer uzaktaki ırmağa, ağaçlıklarla kaplı kıyılarına bakıyordu. Birden bizlerden yana döndü. Tek başına yüzmeyi sevmiyorum. Benimle gelecek yürekli biri var mı? Nereye kadar gidiyorsun? Akıntı hafifken limanın rıhtımına kadar yüzeceğim. Sonra yavaş yavaş Tavares de Mira rıhtımına döneceğim. Kimse yerinden kıpırdamıyordu. Bizler için çok uzak. İlerlemek istemiyor musunuz? Meydan okumasına karşılık vermek için delice bir istek duyuyordum. Daha sonra soluksuz kalsam bile. Onunla gidelim mi Rere? Çok hızlı yüzüyor, yetişemeyiz. Ebenezer güldü. Tamam, yavaş yüzeceğime söz veriyorum. Kim benimle geliyor? Lele ve ben ayağa kalktık. Ebenezer nefis bir atlayış yaptı ve nehrin sularında kayboldu. Şimdi geri çekilme olanağı kalmamıştı. Yuhalanırdık. Onun yaptığını yaptık ve Ebenezer'i izledik. Söz verdiği gibi ağır ağır yüzüyor ve bizi bekliyordu. Nehirde hiç bu kadar uzağa gitmemiştim. Buralarda su temiz ve saydamdı. Hala yüzüyorduk. Şimdi bizi kızıştırmak için Ebenezer arayı biraz açmıştı. Spor kulübünün ve su sporları merkezinin binaları küçük küçücük kalmıştı. Demirlemiş birkaç sandal vardı. Daha uzakta da deniz polisinin motoru. Tehlike işaretini Ebenezer verdi. Karpuz! Karpuz! Yüreğim göğsümde patlayacak gibi oldu. Karpuz. Yanımızda bir köpek balığı vardı ve koku yaklaşıyordu. Ebenezer bir motora doğru yüzmüştü. Lele dönmüş tırmanmak için en yakın kayığı arıyordu. Bir tek ben deli gibi yüzüyordum. Ebenezer'in bana bağırarak bir şeyler söylediğini duyuyordum ve ne söylediğini bir türlü anlayamıyordum. İçimden duaya başladım. Lord Meryem'i beni koru. Bundan sonra hep söz deneyeceğime yemin ediyorum. Ve koku artıyor, yaklaşıyordu. Sanki kocaman bir karpuz diliminin önünde oturmuştum. Her kulaçta kollarımla bacaklarımın titrediğini duyuyordum ve koku beni izliyordu. Yatışmaya çalıştım. Bağıran Ebenezer'in sesini duyabildim. Çabuk yüz, polis motoruna doğru yüz. Yüz! Motor bana hiç bu kadar büyük gelmemişti. Ona doğru yüzdüm. Yüreğim göğsümü patlatırcasına çarpıyordu. Yaklaşıyordum. Umutsuzlukla bordalarının yüksekliğine bakıyordum. Motora ulaşsam bile asla tırmanacak gücü bulamayacaktım. Meryem Ana'ya ettiğim dua mı yoksa içimi kemiren korku mu bilmiyorum. Hangisi sayesinde bu işi başardım. Ellerim küpeşteye yapıştı. Kendimi yukarı çektim ve teknenin içine atladım. Ağlamak ve kusmak isteğiyle suya bakarak yüzü koyun uzandım. Koku gitgide güçleniyordu. Dehşet dolu gözlerimle köpek balığının keskin kuyruğunun küçük dalgaları oluşturarak suyu yardığını gördüm. Bir anda kurtulmuştum. O gri, gümüşlü kuyruk uzaklaştı ve kayboldu. Motorun içine yattım ve titremeye koyuldum. Korkudan değil ama dehşetten. Derin derin soluk almaya çalışıyor, buz gibi olduğumu hissediyordum. Dizlerim birbirine vuruyordu. Şimdi dönüş sorunu ortaya çıkmıştı. Yüzerek dönme cesaretini nasıl bulacaktım? Ancak o sıra Edim ortaya çıktı. Şşt, Zeze, neredeyse. Ona çok öfkelenmiştim. Gıkım bile çıkmadı dedim. Korkudan ölmüştüm ve yüreğin öylesine hopluyordu ki neredeyse kusacaktım. Peki şimdi adım, geri dönmek gerek. Buralarda dolaşıyorsa ben suya atlar atlamaz. Telaşlanmayalım, bekleyelim. Ötekilerin nerede olduklarına bak. Lele de benim durumumdaydı. Ancak kulübe daha yakın bir kayaya yüzecek zamanı bulmuştu. Ebenezer ayakta suya bakıyor ve havayı kokluyordu. Karpuz kokusunu almaz olunca bana bağırdı. Dönebileceğiz, tehlike geçti. Yine de bana 250 saat gibi gelen bir 10 dakika bekledi. Suya atladı ve yanıma kadar yüzdü. Atla, seninle yüzeceğim, yavaş yavaş. Başımı olumsuzca salladım. Hayır. Hadi cesaret, öteki çocuğun bulunduğu kayaya kadar gideriz. Üçümüz birlikte yüzeceğiz. İstemiyorum, burada ölmeyi yeğlerim. Yüzmeye çalışsam bile başaramazdım. Gelmek istemiyorsan ben gidiyorum. Ömrümü seni beklemekte geçiremem. Birkaç saniyenin sonunda karar veremediğimi görünce geçerken Lili'yi de alarak kulüp yönünde yüzdü. Uzaklaştıklarını, kulübe ulaştıklarını, rampaya çıktıklarını ve polis motorunu gösterdiklerini gördüm. Bir mucize bekleyerek motorun burnuna oturdum. İkindi ilerliyordu. Bu saatte okulda ya da evimde olmalıydım. Fazla gecikmedi. Akşam rüzgarı çıktı ve güneş alçalmaya başladı. Üşüyordum. Islak mayom da şaşkınlığımı daha çok artırıyordu. Ya şimdi adım? Ağlıyordum neredeyse. Buradan ayrılmayacağım. Hayvan çok yakında olabilir. Ben de burada kalacağım. Hava kararmaya başlıyordu. Korkum artmaktaydı. Benim küçük Meryem Anam, yardım et, yalvarırım. Rıhtımın ışıkları yanıyordu. Kentte aydınlanmaktaydı herhalde. Ya kulüp de kapanırsa? Bu gece soğuktan öleceğiz. Bütün bunlar tamam ama gece evde seni neyin beklediğini düşünüyor musun Zeze? Düşünmek bile istemiyorum. İstediğim buradan kurtulmak. Kulak kabartarak susluk. İşitiyor musun Adam? Sanki hafif bir kürek sesi. Daha dikkatli dinledim. Şuradan geliyor. İnce uzun bir kayık göründü. Doktor Renata Wilman'dı gelen. Ne oluyor oğlum? Motorun küpeşesine yanaştı ve kayığı durdurdu. Öylesine heyecanlanmıştım ki bir şey söylemiyordum. Köpek balığı seni neredeyse yakalıyor muydu? Ama bitti artık. Seni almaya geldim. Kayığa geçebilir misin? Bilmiyorum. Bacaklarım çok titriyor. Düzelir, sakin ol. Sesi engin bir iyilikle doluydu. Hadi bakalım. Bacaklarımı motorun küpeşesinden sarkıttım ve kayığın burnuna inmeye çalıştım. Bacaklarını suya sokabilirsin. Artık tehlike kalmadı. Su ılıktı ve korkum yavaş yavaş dağılıyordu. Az sonra güçlü kolların çektiği kürekler bizi Potengi Sporları Merkezi'ne götürüyordu. Akşam yemeği biter bitmez pijamalar giyiliyordu. Ardından yarım saatlik bir teneffüs geliyor, sonra da büyük etüt salonuna yöneliyorduk. Bu andan yararlanarak Fayal'ın odasına yürüdüm. Beni sabırsızlıkla beklediğini biliyordum. Oradaydı, okumuyordu, ödev defterini düzeltmiyordu, elleri cetvelle oynamıyordu, beni beklemekteydi. İçeri girdiğimde de tombul ve kırmızı yüzünde gözlerini yok eden biçimde gülümsedi. Sevgili Felicien Fayal... Parmağıyla bana gözdağı verdi. Şüş şüş, bir gün senin yüzünden kalp krizi geçireceğim. Köpek balığını düşünerek bir kahkaha attım. Daha önce ben ölmemişsem. Yanındaki iskemleyi işaret etti. Şimdi otur ve bana her şeyi anlat. Hepsini öğrenmek istiyorum. Öykünün dramatik ayrıntılarını ondan gizlemedim. Konuşmamı bitirdiğimde soğuk terler döküyordu. Düşünebiliyor musun, ya köpek balığı seni yakalasaydı? Aklına bile getirmek istemiyorum. Gözlerimi kapattığımda o kocaman kuyruğun suyu yarışını görüyorum hala. Kaşlarını çatmayı, sert bir görünüşe bürünmeyi denedi. Kuşkusuz müdür bana sıkı bir söylev çekmesini istemişti. Evlerden uzaklaşmayacağına söz vermiştin. Hayatını da tehlikeye atmayacağına, öyle değil mi? Doğru. Sözün nerede kaldı? Dinle Fayol, bu ilk oluyor. Ebenezer bize hanım evladı diyordu. Ya köpek balığı seni yeseydi de ölseydin, düşünüyor musun? Ölmedim ya, değil mi? Ölseydim Bonfim Gölü'nde ölen Chico Dantas'a yaptıkları gibi yaparlardı. Herkes ağlıyordu. Onun için ölüler duasını okudular. Sonunda beni de düşünmeleri için boğularak ölmeyi istiyordum. Saçma sapan konuşma. Sert görünüş bitmişti. Hayal gücüm karşısında gülmeye başlıyordu. Başına dert açıldı mı Fayol? Bunu konuşmamayı yeğlerim ama kolay olmadı. Bütün suç benim ve zavallı peder Amadeo'nun başına yıkıldı. Önemi yok, geçti. Nasıl duydular? Nasıl duymazlar ki? Gece olmuş ve sen evine dönmemişsin. Sağa sola telefon edildi. Küçük bir kentte dedikodu çabuk yayılır. Her şey hemen işitilir. Vasconcelos'un bir köpek balığı tarafından parçalanmaktan kıl payı kurtulduğunu biliyor musunuz? Köpek balığı değildi. Küçük bir cam gözlü. Arada ne fark var şuş? Köpek balıkları daha iridir. İnsanı daha çabuk yerler. Fayol bir kahkaha attı. Ya evde ne oldu? Neler olmadı ki? İğrençti. Eve dönmeye nasıl cesaret ettiğimi bilemiyorum. Yadım olmasaydı. O kadar çok söz işittim ki hesabını şaşırdım. Yalnız dün gece son kez evde yatmama izin verdiler. Yatılı okula bir an önce dönmem içinde hemen bavulumu hazırladılar. Böylesi daha iyi değil mi Fayol? Orada durum dayanılmaz oluyordu. Hiç değilse yıl sonuna dek yatılı okursam eve döndüğümde her şeyi unutmuş oluruz. Yatılı olmayı seviyor musun? Sana bir sır vereyim mi Fayol? Evde bunun cezaların en kötüsü olduğunu sanıyorlar ama benim için yeryüzü cenneti. Hele son günlerdeki duruma bakınca. Benden ne istediklerini biliyor musun Şuş? Hayır, pek çok şey yavrum. Ne pahasına olursa olsun seni yüzmeye kaçırmamamı istediler. Ne yaptığımı da biliyor musun? Kestiremiyorum. Yüzmeye gitmene izin vermeyeceğime söz verdim. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musun? Bir parça duygulanmış olarak gözlerinin içine baktım. Kaçmayacağım. Benim yüzümden başına iş açılmasını istemiyorum. Güldü. Bana bu konuda söz vereceğini biliyordum. Sözümden çıkmayacağını da biliyorum. Bir an birbirimizi süzdük ama bir şey daha var Şuş. Pazar günü çıkamayacaksın. Evine gitmek için bile. Bak bu iyi ama pazar günü bir sinemaya gitme hakkım da olmayacak mı? İncelenmesi gereken bir konu bu. Hem şu sinema hikayesinde biraz ölçülü gitsen hiç kötü olmayacak. Şaka ediyordu biliyordum. Ailen çok kalabalık. Bundan emin olabilirsin. Çok fazla insan arasında bölünmem gerekiyordu. Artık Morris'ten, Tarzan'dan ve John Crawford'dan başkası yok. Ortalık yatışmıştı. Fayol her zamanki gibiydi. Bu iş bir aksilik olmadan kapanmıştı. Onun rahatlığı için bu tatsız anı unutmak daha iyi olurdu. Çan çaldı. Etüt saati. Gitmen gerekiyor. Ayağa kalktım. Fayol bana sordu. Dön. Sana bakmak istiyorum. Döndüm. Gülümsüyordu. Cusetta Animale Agrandi. Dipnot 12. Şu hayvan ne kadar da büyüdü. Öylesine sakin ve hafif çıktım ki, önceki gün bir köpek balığının dişlerinden güç kurtulan o çocuk değildim sanki. Adam bile artık davranışlarıma şaşıyordu. Yine de benim için bir şey değişmemişti. Çok küçük yaştan beri şeytanın oğlu olduğum söylenirdi. Noel'de küçük İsa'nın benim için hiç doğmayacağını, doğan şeyin şeytanın ta kendisi olacağını söylemişlerdi. Şimdi de şeytan yanımdan hiç ayrılmıyordu. Yakın dostum olmuştu. Ben de onun çırağı. Aklıma bir şey gelmezse şeytan akıl veriyordu. Kımıldamadan, ellerimi oynatmadan durma yeteneğinden yoksundum. Öyle ki bütün rahipler, bütün öğretmenler bir yaramazlık yapmamı bekliyorlardı. Herkeste siyah bir kauçuk cetvel vardı. Benimki parmaklarımı yakıyordu. Döndürüp durdukça iyice kızışana dek sıranın tahtasına sürtmekle iğrenç bir koku çıkardığını keşfettim. Tam o sırada Peder Estavio hastalanan din dersi öğretmeninin yerine geldi. Ben de düşündüm ki, neyse, Peder Estavio'nun kocaman hep nezeli bir burnu vardı. Bu şaka için eşim bulunmayan bir burun. Düşünmemle uygulamam bir oldu. Çok geçmedi, millet mendilini çıkartmakta yarışıyordu. Ders çığırından çıktı. Herkes öksürmeye koyuldu ve gözlüklerinin ardındaki gözleri yaşaran Peder Estavio'yu bırakarak kirişi kırdı herkes. Koridorda doğruca yanıma geldi. Bir şey söylemedi ama üniformamın koluna yapıştı ve beni kara tahtanın yanında cezaya kaldırdı. Orada bıraktı ve yarım kalan bir din dersinin bedelinin ne olduğunu iyice duymam için bütün pencereleri kapatarak dışarı çıktı. Öylesine çekilmez olmuştum ki, şimdi en arkadaki bir sırada tek başıma oturuyordum. Resim çantamı açıyor, içine göz gezdiriyordum. Gözlerim eski bir jilete takılıyordu, içim acıyordu jilete. Aşınmış bir jilet olmak da ne budalaca bir şeydi. Kurşun kalemleri yontmaya ya da parmak kesmeye yarardı bir tek. Zavallı küçüğü aldım ve sıramın kapağını kaldırdım. Jiletin ucunu oraya kıstırdım, kapağı kapadım. Çok güzeldi. Parmaklarımın ucuyla jilete fiske vurdum. Çok güzel bir ses çıkardı. Bir kere, iki kere, üç kere. Ötekiler ne olup bittiğini görmek için dönüp bakmaya başladılar. Bakışım kara tahtaya dikili yeryüzünün en suçsuz görünüşüydü. Sınıf yatışıyordu ve zımmı zımmı zım. Bir kahkaha başlangıcı kendini göstermişti bile. Bir an kesiyordum. Sınıf eski havasına büründüğünde de zım zım zım sesi duyuluyordu yeniden. Burada iş sarpa sardı. Öğretmen yaklaştı, yaklaştı ve benim yanımda durdu. Yüzüme sert sert baktı. Ben suçsuz görünüşlü sinsi yaratık, elim jiletteydi. Senyor Vasconcelos, arp sever misiniz? Ne arp severim ne piyano peder. Elini uzattı. Verin bakalım. Yatsımak neye yarardı? Jileti aldım ve ona verdim. Bakın Peder Hoa, küçük bir jilet parçasından başka şey değil bu. Peki ama dersi kara tahtanın dibinde ayakların birleştirilmiş, kolların kavuşturulmuş olarak bitireceksin. Ceza olarak kara tahtanın dibinde geçirdiğim zamanlar saymakla bitmiyordu. Bu köşe sanki benim malım olmuştu ve şeytan gitgide dostu olmaya kandırıyordu beni. Kuşkusuz bu nedenle büyüklerin etüdüyle koğuşunun sorumluluğunu taşıyan Peder Louis, ikindi kahvaltısından sonra benimle konuşmak istediğini bildirdi. İkindi kahvaltısı da bir fincan çayla tahta gibi sert üç peksim etti. Teneffüste mi, etütte mi Peder Louis? Etüdün başlangıcında. Önündeydim. İşte geldim. Benimle konuşmak mı istiyorsunuz? Gülümseyerek yüzüme bakıyordu. Çünkü hiç kızmazdı ve hayatta her şeyi eğlendirici bulurdu. Sertlikten yoksun değildi ama bir şey gülünse gülerdi. Seni neden çağırttığımı biliyor musun Zeka? Hiçbir bilgim yok efendim. Bence var. Bu anda her zamanki masum görünüşüme bürünmüştüm. Dosdoğru konuya gireceğim. Peksimet Savaşı'nı kim çıkardı? Neden ben çıkarayım peder? Her yaramazlıktan ötürü beni suçluyorlar. Sana anlatacağım. Bu iş 2 gün önce başladı. Yatılı olarak buraya gelmenden hemen bir hafta sonra. Şaşırmış göründüm.
Daha önce yok muydu?
Hiç yoktu. Bundan eminim Zeka. ve bir isteğimi yerine getireceksin. Hazinemi istemek üzere elini uzattı. Ne yazık diye geçirdim içimden. Müthiş bir şeydi bu savaş, bu müttefiksiz savaş. Herkes düşmandı. İkindi kahvaltısı gelip çattı mı, her öğrenciye taş gibi sert 3 peksimet verilirdi. Bu peksimetler pijama ceplerinde koğuşa çıkarılırdı. Peder Louis ışıkları söndürür ve çıt çıkmadığına güven getirene dek enine boyuna yürürdü. Gürültü çıkarmadan bir gölge gibi koğuşun dibindeki küçük köşesine yönelirdi. O zaman da savaş başlardı. Herkes işe girişir, ünlü peksimetler dört bir yanda uçuşurdu. Cephanelerimizi daha da güçlü fırlatmak için yataklara tırmanırdık. Çıkardıkları ıslıklara boğuk kahkahalarımız eşlik ederdi. İlk akşam peder yeniden ışığı yaktığında herkes yatağına girmişti bile. İkinci akşam her şey aynı hızla başlıyordu ki bir peksimet öküzbaş Çiko adlı bir köylü çocuğuna rastladı. Korkunç bir haykırış işitildi. Işık yandığında Çiko'nun burnu çeşme gibi kanıyordu. Onu revire çıkarmak gerekti. Peder Louis kılı kıpırdamadan geçti. Yerlere yayılmış olan peksimetlere baktı. Çiko'yu revirden koğuşa getirdi. Işığı söndürdü ve bir şey söylemedi. Şimdi yanımdaydı ve beni kolluyordu. Her zamanki gibi kafasına koyduğunu sonuna dek yapardı. Eli ısrarla uzandı. Cebindekini bana veriyor musun, vermiyor musun? Elimi cebime soktum ve ona 5 peksimet uzattım. 5 mi Vasconcelos? Hazreti İsa gibi sen de mi ekmekleri çoğaltıyorsun? Dipnot 14. Hazreti İsa'nın gerçekleştirdiği mucizelerden biri. Bana 3 tane verildi. Öbürlerini değiş tokuşla elde ettim. Çünkü dövüşmeyi sevmeyen çocuklar var. Peksimetleri masanın üzerine sıraladı. Taş gibi sert bunlar, öyle değil mi dedim. Doğru, ama okul ne yapsın, bu kadar çocuğa bağlı çörek mi versin? Haklısınız. Yerine gidebilirsin. Şok geçirdim. Bana bir şey yapmayacak mısınız? İyilikle gülümsedi. Hayır. Neden Zeka? Bilmiyorum. Başka bir öğretmen olsaydı kafamın derisini üzer ya da beni hafif ateşte yavaş yavaş kızartırdı. Ben öyle yapmam. Oldukça garip bir şey bu. Gidebilirsin. Genel bir konuşma yapacağız. Yerime oturduğumda ellerini çırptı ve kendisini dinlememizi istedi. Baylar, size korkunç bir şeyden söz etmek istiyorum. Hayır, Peksimetler Savaşı'ndan değil. Çok daha önemli ve etkileyici bir şeyden. Bir öğrenciyi işaret etti ve çocuk ayağa kalktı. Senyor Clovis Sertor'dansınız değil mi? Clovis onayladı. Bir başkasına döndü. Senyor Jose Arnobio, siz neredensiniz? Akari Sertor'sundan mı? Çevresine bakındı, bu soruların uyandırdığı şaşkınlığı gözleyerek. Sertor'dan olanlar ellerini kaldırsınlar dedi. Aşağı yukarı herkes oradan geliyordu. Ellerini kaldırdılar. İçinizden birkaçı hiç kuraklıktan söz edildiğini işitti mi? O bölgelerden gelen hangi çocuk kuraklığı bilmezdi ki? Birkaç ay önce kuraklıktan kaçan flageladoların vilabaratoya doluştuklarını ve ne bulurlarsa yediklerini görmüştüm. Hint kirazlarının ham meyvelerini bile, saf yağmur suyuymuş gibi küçük gölün çamurlu suyunu içtiklerini de. Hepsi pis, paçavralar içinde bitli ve leş kokuluydu. Hepsinin kemikleri neredeyse derilerini delip geçecek gibiydi. Parmak yerine de kirli pençeleri vardı. Dipnot 15. Flageledo. Açlar. Bunun üzerine Peder Louis öylesine duygulandı ki konuştuğu sürece gözlerinin nemi geçmedi. Kuraklıktan, Kuzeydoğu sertolarını kasıp kavuran o korkunç kuraklıktan söz etti. Herkesin bildiği şeylerden söz etti. Bilmediğimiz açlıktan ve susuzluktan söz etti. Hayat boyu hiç tatmadığımız sıkıntılardan söz etti. Peksimetleri ellerinde sıkarak sözlerini bitirdi. Eğlencelik diye kullandığınız bu şeyler pek çok retirantenin açlığını giderebilir. Sertor'dan gelen bayların çok iyi tanıdıkları pek çok kişinin açlığını. Peksimetleri önüne koydu. Okul size daha seçkin yiyecekler sağlayamıyor. Yemek istemiyorsanız kuşkusuz aç olmadığınızdandır. Hiçbir önlem almayacak, ceza vermeyeceğim. Sizlerden yalnızca bir şey istiyorum. Yemekhanede çanın yanına koydurttuğum bir torba var. Koğuşa çıkmadan önce isteyenlerin peksimetlerini bu torbaya bırakmaları için size 5 dakikalık bir süre tanıyacağım. Her gece böyle olacak. Peksimetler de açlık çeken flageladolara gönderilecek. Çok duygulu bir sessizlik oldu. Neredeyse gözyaşlarım akacaktı. Sesi yeniden duyuldu. O denli iyi ve sakindi ki bizi daha çok etkiliyordu. Bir tek şey ekleyeceğim. Bir tek. Savaşı sürdürmek isteyenler sürdürebilirler. Hiçbir ceza verilmeyecektir. Sözlerini noktaladı. Bugünlük bu kadar. Gözleri yerde, yatak sıralarının önünden geçerek sınıftan çıktı. Koridora da başı önünde girdi ve okulun karanlıklarında kayboldu.